Ayrım 8.
Natasha hiçbir zaman surat asmaz, öfkesini, dargınlığını, kuşku ya da üzüntüsünü yüzünde belli etmezdi. O tüm içtenliğiyle dinlerdi yalnızca. Gür siyah kirpiklerini belli belirsiz titreştirerek ya da biri azıcık çarpık olan küçük güzel dişlerini göstererek tüm benliğiyle gülerdi. Natasha topluluğa hep birkaç kızla birlikte gelirdi. Bu cıvıl cıvıl, gürültülü kalabalığın ortasında sade, çocuksu sakınganlığı ve dingin neşesiyle dikkati çekerdi. Chobot onun bu gelişlerini hiç kaçırmaz, hemen yanına giderdi. Suratını asar, aşık pozlarında bir sıraya kızın yanına otururdu. Onun bu hareketi ya da orada bulunuşu kızın üzerinde hiçbir etki uyandırmazdı. Ne yüzü kızarır ne de yürek atışlarının hızlandığını belirten bir işaret göze çarpardı. Bu çocuğun Chobot'u sevdiğine inanamazdım. Ama çocukların hepsi de yanıldığımı söylüyorlardı. Kim? Natasha mı? Chobot için bir an bile düşünmeden canını verir. Aslında o sıralar aşk serüvenlerine ayıracak vaktimiz yoktu. Güneşin günde 18 saat parıldayacağı, üzerimize yapacağı yıllık saldırıları başlatacağı günler yakındı. Şere de güneşe öykünüyormuş gibi üzerimize dağlar kadar iş yığıyordu. Bizi öfleyip pöflemekten, burnumuzu soluyup ağzımızı açmamaktan başka yapacak şey kalmıyordu. Onun bu ekim tasarısına geçen güz, bir genel toplantıda büyük bir heves ve istekle evet diyen bizdik çünkü. Mırın kırın etmeye hakkımız yoktu. Alınan karara göre Şere, 6 yıllık nadaslama dizgesi uygulayacaktı. Ancak bu iş gerçeklikte kağıt üzerinde göründüğünden çok daha karmaşıktı. Şere hemen hemen hiç tahıl ekmedi. 7 hektar kadar kış buğdayı tarlası, ayrıca topluluğumuzun çok uzak bir köşesinde çavdar ve yulaf ekili küçücük bir tarla vardı. Bir de yapacağı deneyler için biraz yer ayırmıştı. Buraya daha önce adı hiç duyulmamış bir çavdar türü ekti. Söylediğine göre köylüler bu tahılın ne olduğunu anlayabilmek için günlerce kafa patlatacaklar, çavdar olduğuna da inanmayacaklardı. Şimdilik şaşıran köylüler değil bizdik. Çeşit çeşit patatesler, pancarlar, kavunlar, lahanalar ve binbir çeşit baklagil fışkırdı topraktan. Bu türleri birbirinden ayırmak çok güç geldi bize doğrusu. Çocuklar Şeren'in tarlalarda karşı devrimi yaydığını söylüyorlardı. Krallar, çarlar, kraliçeler ekmiş her yana diyorlardı. Yalan değildi. Şere tüm toprakları dümdüz sınır çizgileri ve çitlerle birbirinden ayırmış, her alanın başına birer tabela dikmişti. Bu tabelalarda o tarlada neyin ne kadar ekildiği yazılıydı. Çocuklar belki de ekinleri ineklerden korumakla görevli olanlar bir sabah Şeren'inkinin yanına kendi tabelalarını dikmişler. Şere bunu görünce komutanlar kurulunun ivedi olarak toplanmasını istedi ve daha önce hiç görmediğimiz bir şey yaptı. Bize bağırdı. Düpedüz saçmalık bu, maskaralık. Ben türleri gerçek adlarına göre adlandırıyorum. Bir türe Endülüs kralı demişsem buna bütün dünyada bu ad veriliyor demektir. Ben kafadan ad uyduramam. Buna düpedüz serserilik derler. General Pancar, Albay Bezelye, Yüzbaşı Kavun, Teğmen Domates diye tabela dikmek ne demek oluyor? Komutanlar gülümsedi. Sebze ordularıyla nasıl savaşılacağını bilmiyorlardı çünkü. Ciddi bir tavırla sordular ona. Bu oyunu oynayan kim? Önce kralları diktiler, sonra yüzbaşı, müzbaşı, yok bilmem ne. Daha neler çıkacak başımıza? Çocuklar Şere'den ne de olsa korkarlardı ama gene de gülümsemelerini tutamıyorlardı. Silanti durumun gergin olduğunu sezdi, havayı yumuşatmaya davrandı. Bakın söyleyeyim ne demişler, ineklere yem olacak bir kral tehlikeli olamaz, bırakın kral olarak kalsın, gerisi boş. Kalina Ivanoviç de Şere'nin tarafını tutuyordu. Neden böyle şamata çıkarıyorsunuz? Krallara karşı savaşmak, asalakların kafasını uçurmak istiyorsunuz öyle mi? Üzülmeyin, hepinize birer bıçak veririz, ölesiye kesersiniz. Çocuklar bunun pancarların yapraklarını kesmek anlamına geldiğini iyi biliyorlardı. Bu yüzden Kalina Ivanoviç'in sözlerine boyun eğdiler, daha bir şey demediler. Böylece tarlalarımızdaki karşı devrim sorunu çözümlenmiş oldu. Öyle ki Şere büyük binanın önüne 200 gül fidanı dikip önlerine de Kar Kraliçesi levhasını yerleştirdiğinde tek bir kişi bile ağzını açıp karşı çıkmadı. Karabanov şöyle dedi yalnızca. İster kraliçe olsun ister yosma, güzel koksun da. Bizi en çok uğraştıran pancardı. Doğrusunu söylemek gerekirse insana lanet okutan türden bir sebzeydi bu. Ekmesi çok kolay ama bakımı çok güçtü. Pancar insanı deli eder denilse inanmak gerekirdi. Daha topraktan başını çıkarıp da baygın baygın süzülmeye başlar başlamaz zararlı otlarını ayıklamak gerekiyordu. Birinci ayıklama gerçek bir trajediydi. Pancar fidelerini zararlı otlardan ayırmak büyük bir uzmanlık isterdi. Şere bu iş için büyükleri ve kıdemlileri seçerdi. Ne? Pancarın otunu mu yolacakmışız? Zamanında yeterince ot yolmadık mı yani? Biz sıramızı savdık. Birinci ot yolmadan sonra ikincisi gelirdi. Herkes lahana ve bezelyeleri düşünmeye başlıyor, saman yapma vakti yaklaşıyor, derken al sana. Şere pazar günü istek bildirimine şunları yazıyor. Pancar tarlasında ot yolmak için 40 kişi. Kurul sekreteri Verşnev bildirimi okuyor ve yumruğunu masanın üzerine indiriyor. Bu da ne? Gene pancar otu mu yolunacak? Bu Allah'ın belası iş ne vakit bitecek? Belki yanlışlıkla eski bir bildirimi veriyorsunuzdur ha? Şere soğukkanlılığını korumaktadır. Yeni bir bildirim diyor. 40 kişi ve lütfen büyüklerden rica ediyorum. Bu konu görüşülürken yakınımızda bir küçük yazlık tutmuş olan Maria Kondratyevna da toplantıdaydı. Çocukların karşı koyması üzerine sizi gidi der gibi gülümsedi. Yanaklarındaki gamzeler de tatlı tatlı gülüyordu. Amma da tembelsiniz yani çocuklar. Ama borç çorbasında pancar yemek hoşunuza gidiyor kuşkusuz. Semyon başını eğdi. Sonra onun yüzüne baktı ve tane tane sözcüklerin üzerine vura vura yanıtladı onu. Bu Allah'ın belası pancarlar ineklere verilecek bir. İkincisi siz de gelip bizimle ot yolsanıza. Siz bizimle bir gün sabahtan akşama dek çalışmayı başarırsanız söz veriyorum bir özel müfreze oluşturup bu Allah'ın belası otları yolduracağım. Maria Kondratyevna bana bakarak gülümsedi. Yine çaresiz kalmıştı. Başıyla çocukları göstererek görüyor musunuz dedi. Maria Kondratyevna izindeydi. Bu yüzden gündüzleri de toplulukta görülebiliyordu. Ama topluluk gündüzleri sıkıcı olur. Çocuklar kirpas, toz toprak içindedirler. Güneşten kavrulmuşlardır. Yalnızca akşamları yemeğe gelirler. Çapalarını Kudlatin'in oraya attıkları gibi birer Budyonni süvarisi gibi atlarlar dik yamaçtan aşağı. Koşarken kısa pantolonları çözmektedirler bir yandan. Kızgın gövdelerini kolomağa atmalarıyla ırmağın canlanması, bağırışlarla, kahkahalarla dolması bir olur. Oyunlar mı istersiniz, birbirine şakalar yapmak mı, cakalar satmak mı, hepsi vardır o saatte kolomakta. Kızlar kıyıdaki çalılıkların arasından seslenir. Hadi yeter, gidin artık, hey çocuklar, beyler sıra bizde. O günkü nöbetçi kıyıda düşünceli düşünceli volta atmaktadır. Çocuklar daha soğumamış olan kısa pantolonlarını ıslak bacaklarına geçirirler. Omuzlarında yaşam dolu su damlacıkları parıldamaktadır. Masaların çevresinde eski bahçedeki çeşmenin başında toplaşırlar. Maria Kondratyevna burada onları beklemektedir. Maria Kondratyevna toplulukta teni beyaz kalmış, saçları güneşten açılmamış tek insanoğluydu. Bu da onu olağanüstü bakımlı, son derece güzel gösteriyordu. Öyle ki Kalina Ivanoviç bile bu konuda bir iki söz söylemekten kendini alamıyordu. Güzel bir kadın. Biliyor musun burada ziyan oluyor Anton Semyonoviç. Ona o kadar da kuramsal açıdan bakmamalısın. O seni bir insan gözüyle görüyor, sense ona hiç ilgi göstermiyorsun. Mujik gibi davranıyorsun yani. Ayıp ayıp dedim Kalina Ivanoviç'e. Bir bu eksikti. Toplulukta bir de aşk serüvenleri mi yaşayacaktık yani? Kalina Ivanoviç piposunu yakmaya koyuldu. O ihtiyar kaba sesiyle hadi oradan dedi bana. Bu sözlerime mim koy. Sonunda avcunu yalayacaksın. Maria Kondratyevna'nın sahip olduğu niteliklerin kuramsal ve kılgısal çözümlemelerini ayıracak vaktim yoktu. Belki de yine aynı nedenle kızcağız beni durmadan çaya çağırıyor, bense ısrarla çayı hiç sevmem kusura bakma, 40 yıl içmesem aklıma gelmez deyince bayağı darılıyordu. Bir gün yemekten sonra çocukların hepsi de işlerine gitti. Masada yalnızca Maria Kondratyevna ile ikimiz kaldık. Bana dostça şöyle dedi. Bana bak Diyojen Semyonoviç. Bu akşam bana gelmezsen son derece kaba bir yaratık olduğuna karar vereceğim. Ne? Gene çay mı yapacaksın? Hayır efendim, dondurma sunacağım sana. Dondurma, anladın mı? Çay değil. Özel olarak senin için yaptım o dondurmayı, tamam mı? Çaresiz olur dedim. Saat kaçta geleyim dondurma yemeğe? 8'de. Ama saat 8:30'da komutanların günlük raporlarını alıyorum. Ah, eğit bilim yolunda şehit olacak bu adam. Peki öyleyse 9'da gel. Ama saat 9'da raporlardan sonra odamda oturmuş dondurma yemeye gideceğime, bundan önce tıraş olmaya vakit kalmadığına yanar dururken Mitka Jeveli koşarak odama daldı. Anton Semyonovic çabuk gelin. Ne oldu? Çocuklar Çobot'la Natasha'yı getirmişler. Hani o büyük baba Moise Karpovic var ya. Neredeler? Orada bahçede. Koştum bahçeye çıktım. Leylek ağaçlarının çevrelediği bir köşede bir sıranın üzerinde korkudan sesi tutulmuş olan Natasha oturuyordu. Kızlar ve kadınlar çevresini sarmıştı. Oğlanlar leylaklığın başka köşelerindeki kümeler oluşturmuşlar. Harıl harıl konuşuyor, tartışıyorlardı. Karabanov'un sesi hepsininkini bastırıyordu. İyi olmuş, keşke öldürseydi domuzu. Zadarov tir tir titremekte olan gözleri yaşlı Çobot'u yatıştırmaya çabalıyordu. Hadi sus, sus artık. Bak işte Anton geldi, o işleri halleder şimdi. Birbirlerinin sözünü kese kese bana şu öyküyü anlattılar. Moise Karpovic tülbentleri kurutmayı unuttu diye ya da başka bir nedenle Natasha'yı cezalandırmaya kalkmış. Ve iki kamçı indirmiş. Üçüncüyü vurmaya kalmadan Çobot içeri girmiş. Çobot'un tam olarak ne yaptığını anlamak güçtü. Çobot susuyordu. Konu komşu ve bizim çocuklardan birkaç kişi Moise'nin bağırışını duyarak koşmuşlar ve de adı geçen eli kamçılı adamın yüzü gözü kan içinde perperişan bir köşeye yığılı olduğunu görmüşler. Moise Karpovic'in çocuklardan biri de aynı durumdaymış. Çobot odanın ortasında duruyor ve Karabanov'un sözleriyle köpek gibi hırlıyormuş. Natasha daha sonra bir komşunun evinde bulunmuş. Bütün bunlar bizim çocuklarla çiftçiler arasında bazı görüşmelerin yapılmasına yol açmıştı. Bu görüşmeler sırasında yumruklara ve daha başka savunma yollarına başvurulduğunu gösteren işaretler de vardı. Ancak çocuklar bundan hiç söz etmiyor, masum pozlarında yalnızca üstlerine düşeni yaptıklarını söylüyorlardı. Biz bir şey yapmadık. Yalnızca olaydan sonra ne derler yaralılara ilk yardım yaptık. Karabanov Natasha'ya dedi ki, hadi topluluğa gel Natasha, korkma. Toplulukta iyi insanlarla karşılaşacaksın. Hadi üzülme, biz bu sorunu çözeriz dedi. Bu olaya adı karışanları odama çağırdım. Natasha gözlerini iri iri açmış çevresine bakınıyor. Daha önce hiç görmediği bu dünyayı inceliyordu. Bakışları ciddiydi. Korkusunun izleri şimdi yalnızca dudaklarının belli belirsiz kımıltılarında ve yanağında giderek soğuyan bir damla gözyaşında görülebilirdi. Şimdi ne olacak dedi Karabanov ateşli ateşli. Bu işi çözümlemek gerek. Çözelim öyleyse dedim. Onları evlendirelim diye önerdi Burun. Hele durun bakalım evlendiririz dedim. Bunun için daha erken. Şu anda yapılacak iş değil evlendirmek. Natasha'yı topluluğa almaya hakkımız var değil mi? Buna karşı çıkan var mı? Susun tamam bağırmayın bakalım yerimiz var. Kolya yarınki iş dağıtımında onu 5. müfrezeye yaz. Pekala diye haykırdı Kolya. Natasha partal başörtüsünü birden fırlatıp attı. Gözleri rüzgarda yükselen alevler gibi parlıyordu. Bana doğru koştu, neşeyle güldü. Bir insanın böyle gülebilmesi için çocuk olması gerekirdi. Sahi mi? Gerçek mi? Topluluğa ha? Sağ ol amca. Çocuklar duygularını kahkahalarla bastırdılar. Karabanov ayağıyla yere vurdu. İşte bu kadar. Tamam işte. Çok basit. Topluluğa alırsın olur biter. Gelsin biri bizim topluluktan birine bir fiske dokunsun bakalım. Kızlar Natasha'yı sevinçle yatakhaneye götürdüler. Çocuklar daha biraz gevezelik ettiler. Karşımda oturan Çobot bana teşekkür etmeye çabalıyordu. Düşümde görsem inanmazdım. Savunmasız bir insanı koruduğunuz için size teşekkür ederim. Evlenmeye gelince kaçmıyoruz ya. Olayı gecenin geç saatlerine dek tartıştık. Çocuklar daha önce yaşanmış benzer olayları anlattılar. Silante kendi görüşlerini açıkladı. Kızlar Natasha'yı topluluk giysileri içinde görmem için bana getirdiler. Bir gelin gibi değil, tatlı, küçük bir genç kız gibi giyinmişti. Son olarak Kalina Ivanoviç geldi ve akşamın olaylarını şu sözlerle özetledi. İşi büyütmenin anlamı yok. Bir insanın başını kesmedinse yaşıyor demektir. Hadi işler yolunda. Gel gezelim kendi gözlerinle gör. Bu kulaklar Musa gibi adamlar. Hepsi kuzu kesilmiş şu anda. Tabutlarında yatarken bile bu kadar sessiz olamazlar. Kalina Ivanoviç ile birlikte dolaşmaya çıktığımızda saat gece yarısını geçiyordu. Kımıltısız, ılık gece Kalina Ivanoviç'in sözcüklerini can kulağıyla dinliyor sanılırdı. Asker gibi sıra olmaya oldum olası bayılan kavak ağaçları göğüslerini şişirmiş dimdik duruyor, kendi düşüncelerine dalmış bir halde topluluğumuzu bekliyorlardı. Çevrelerindeki değişiklikler karşısında şaşkına dönmüşlerdi belki de. Başlangıçta Trepke ailesini korumak için dikilmişlerdi. Şimdi ise Maxim Gorki topluluğunu korumaları bekleniyordu. Maria Kondratyevna'nın küçük evi kavakların arasından kararık gözleriyle doğrudan bize bakıyordu. Ansızın pencerelerinden biri sessizce açıldı. Biri dışarı atladı. Bize doğru yürümeye başladı ama sonra bir an durdu. Ağaçların arasına daldı. Kalina Ivanoviç 1918 Mirgorod boşaltmasını anlatırken birden durdu ve heyecansız bir sesle bana şunları söyledi. Karabanov'du bu asalak. Gördün mü? O işini biliyor. Yalnızca kuramla uğraşmıyor senin gibi. Hani senin okumuşluğun? İşte avcunu yalarsın. Taze güç. Moisey Karpovich'in topluluğa geldiğini öğrenince çocukların kafasını diledikleri biçime sokma konusunda gösterdikleri özgür tutumla ilgili görüşmeler yapmaya kalkacağını ve de yerleri yerinden oynatacağını sandık. Sözünü ettiğimiz kafa sarılıp sarmalanmış bulunuyordu. Üzerinde yara bandı yapışmadık alan kalmamıştı ve Moisey Karpovich eski Karpovich gibi değil de can çekişen bir kuğu gibi konuşmaktaydı. Ancak konuşma konusu bambaşkaydı. Son derece barışçıl bir havayla yaptığına pişman olmuş iyi bir Hristiyan gibi bizi çok tedirgin eden bir konuya girdi. Kız için geldiğimi sanmayın. Yok, bambaşka bir şey konuşacağım sizinle. Tanrı korusun sizinle tartışır mıyım hiç? Hem neden tartışacakmışım ki? Ne için? Her şey olacağına varır. Ben asıl değirmen için geldim. Köy Sovyeti'nden iyi öneriler getirdim size. Koval kaşlarını kafasına doğru dikti. Moisey Karpovich'e baktı. Değirmen mi? Evet, neden olmasın? Siz değirmeni kiralamak istiyorsunuz değil mi? Yani şunu demek istiyorum. Köy Sovyeti bir başvuru yaptı. Önerimiz şu. Siz de en azından köy Sovyeti kadar yetkiye sahip bir kuruluşsunuz. Siz de bir Sovyet yetkilisisiniz. Birimiz bir tarafta, birimiz karşı tarafta olamayız. Birbirimize karşı olmamamız gerekir. Koval alaylı bir tavırla anlıyorum gibilerden ha diye haykırdı. Böylece barışmış olduk. Koval ile öteki çocukları diplomatik maskelerini kuşanmaya, beyaz kravatlarını takmaya razı ettim. Luka Semyonovic ile Moisey Karpovich de yaşamlarını tehlikeye atmadan topluluğa girip çıkmaya başladılar. O zamanlar toplulukta herkes at alma işine kafasını takmıştı. O ünlü ve de güçlü atlarımız göze görülür ölçüde yaşlanmaktaydı. Kızıl'da bile sakal çıkmaya başlamıştı. Komutanlar kurulu Kerata'ya işe yaramaz raporu vermiş, emekliye ayırmıştı. Ona toplulukta bir yer ve geri kalan günleri boyunca günde bir öğün arpa verilecekti. Yalnız ve yalnız benim iznimle arabaya koşulabilirdi. Şere'de, Haydut'tan, Mari'den ve Fırtına'dan yakınıyordu boyuna. İyi çiftlikte iyi at bulunur derdi. Atlar işe yaramıyorsa o çiftlik 5 para etmez. Atlarımızın hepsine de sırasıyla delicesine aşık olan ve kızılı hiçbirine değişmeyen Anton Bratchenko bile Şere'nin etkisiyle bahçemizde her an belirivermesi olası bir bilinmedik ata tapmaya başlamıştı. Şere, Kalina Ivanoviç, Bratchenko ve ben hiçbir panayırı kaçırmaz olduk. Binlerce atı elden geçirdik ama bir tanesini bile beğenip alamadık. Bulduğumuz atlar ya bizimkilerden hırlı olmuyor, ya sahipleri çok para istiyor, ya da bazı durumlarda Şere dışından çok sağlıklı görünen bir atın özenle gizlenmiş bir sakatlığı ya da hastalığı olduğunu anlıyordu. Doğrusunu söylemek gerekirse panayırlarda iyi at bulunmuyordu. Savaş ve devrim en iyilerini alıp götürmüştü. Cins at yetiştiren yeni haralarda henüz varlık kazanmamıştı. Anton panayırdan eli boş döndüğünde hırsından köpürürdü. Nasıl olur? Bu dünyada at yok mu? İnsan doğru dürüst bir at almak isteyemez mi? Şapkalarımızı elimize alıp burjuvaların karşısında boynumuzu mu bükeceğiz iyi bir at almak için? Kalina Ivanoviç eski bir süvari olarak at sorunuyla yakından ilgilenmeye bayılırdı. Bir keresinde Şere bile boş bulunup onun sözlerine kandı. Bir gün bir yığın at uzmanının ortasında şöyle dedi Kalina Ivanoviç. O Luka ile Moisey asalağa çiftliklerdeki mujiklerde iyi atlar var diyor. Bunları panayıra götürmüyorlarmış korkularından yani. Yok efendim dedi Şere. Doğru dürüst bir at yok onlarda. Gördüklerimiz gibi hepsi. Çok geçmez haralarda cins atlar yetiştirmeye başlayacaklar ama daha vakit var. Siz beni dinleyin diye üsteledi Kalina Ivanoviç. Luca bilir. O orospu çocuğu her yeri avcunun içi gibi biliyor. Nerede ne var ona soracaksın. Şöyle böyle diyoruz ama iyi atları bu küçük çiftliklerde değil de nereden bulacağız? Bu çiftçiler kurnaz olur, işini bilirler. El altından at yetiştirir asalaklar. Neden? Çünkü elinden alınacak diye korkar pis domuz. Ama biz ayaklarına gidersek verirler belki. İşin ideolojik yanını bir kenara atarak ben de sorunla ilgilenmeye başladım. Haftaya pazara gider bakarız dedim. Belki de bir şeyler buluruz. İyi ya dedi Şere. At falan almasak da gezmiş oluruz. Bu küçük çiftçilerin ne ürünler yetiştirdiğini görürüm hem. Pazar günü atlarımızı faytona koştuk ve köyleri birleştiren toprak yollar üzerinde yavaş yavaş ilerlemeye başladık. Gonçarovka'yı geride bıraktık. Harkov karayolundan karşıya geçtik ve kumlu topraklar üzerinde yükselen bir çam ormanında yavaş yavaş ilerledik. Sonunda daha önce hiç görmediğimiz bir uzak ülkeye vardık. Yüksek bir yamacın tepesindeydik. Eşsiz bir manzarayla karşı karşıyaydık. Önümüzde uçsuz bucaksız bir vadi uzanmakta, ufukla birleşmekteydi. Üzerinde koca bir silindir geçmişti sanki. Öylesine pürüzsüz, öylesine dümdüzdü. Değişik görünümler yoktu burada ama asıl güzel olan bu tek düzelikti. Vadiye mısır ekilmişti. Çeşit çeşit renklerin dalgalandığı bir deniz oluşturuyordu mısırlar. Altın sarısı, yeşilimsi sarı, koyu sarı, arada ördek yeşili aktarı tarlaları ya da kocaman bir gamze gibi görünen kara buğday ekilmiş bir alan. İşte bu altın sarısı zemin üzerinde neredeyse akıl almaz bir düzenlilikte öbek öbek kar beyazı ev kümeleri yerleştirilmişti. Evleri ise o ekin denizinden aşağıdaymış gibi görünen belli bir biçimden yoksun bahçeler çevriliyordu. Her ev kümesinin kendine ait 2-3 söğüt ağacı, kavak ya da çam ağacı, uydurma korkuluk kulübesiyle kavun karpuz bostanı vardı. Bütün bu görünüm eşsiz bir uyum sergiliyordu. Dünyanın en usta ressamı gelse bu tabloda yanlış vurulmuş bir fırça darbesi bulamazdı. Bu resim Kalina Ivanoviç'in de çok hoşuna gitti. Bak şu kulaklar nasıl yaşıyor, bunlar işi iyi biliyorlar. Şere de isteksiz isteksiz evet demek zorunda kaldı. Gel şuradakine uğrayalım bakalım diye önerdi Kalina Ivanoviç. Anton çayırın ortasında açılmış bir dar yola sürdü atları ve kenevir kabuğuyla birbirine bağlanmış 3 ince uzun söğüt ağacından oluşan ilkel bir bahçe kapısının önünde durdu. Bir arabanın altından uyuz kılıklı boz bir köpek çıktı. Bir yandan gerinirken bir yandan da tembel tembel bize havladı. Evin efendisi göründü. Dağınık sakalında duran bir şeyi silkeliyordu eliyle. Asker giysisine benzeyen üniformama büyük bir şaşkınlık ve aynı zamanda merakla bakıyordu. İyi günler beyim dedi Kalina Ivanoviç neşeyle. Kiliseden yeni gelmiş olacaksınız. Ben pek kiliseye gitmem diye yanıtladı onun evin sahibi. Sesi malının bekçisininki kadar tembel ve boğuktu. Arada karım gider yalnızca. Siz nereden geliyorsunuz acaba? Bizimki iş ziyareti. Güzel bir satılık atınız varmış, doğru mu? Adamın gözleri bir anda hepimizin üzerinde dolaştı. Kızılla Mari'nin birbirine hiç de uymayan bir çift oluşturması kuşkularını giderdi bir ölçüde. Bilmem ki. İyi at ne gezer bende. Gerçi bir atım var 3 yaşında. Belki işinize yarar. Ahıra gitti. Ta öteki ucundan 3 yaşında bir kısırak çıkardı. İyi beslenmiş, dipdiri bir attı bu. Hiç koşum takılmadı buna değil mi? Diye sordu Şere. Biz buna pek koşum takmadık. Bir yere gitmedik ama arabaya koşulsa 4 nala gider. İyi koşar yani bu kadarını söyleyebilirim. Yok bu yaramaz dedi Şere. Bize göre çok genç. Biz işe koşmak için at istiyoruz. Evet bunun yaşı küçük dedi atın sahibi. Ama iyi bakılırsa çabuk büyür. Bu kadarını söyleyebilirim. 3 yıldır bakıyorum ben ona. Çok da iyi bakmışımdır. Kendi gözlerinizle de görüyorsunuz ha?